Ayrım 40, Geri Sayım, Robert Ludlum. Sayfa 432. 30. Bölüm. Taşınıyoruz diye bağırdı Schofield. Bu şimdi olmalı, Geoff. Aynı fikirdeyim dedi Cameron Price. Leslie ile Antonia dahil beşi de Savoy'daki dairede toplanmışlardı. Guy Derone'nin cesediyle birlikte kırık camlar ve mobilyalar askeri haber alma personeli tarafından götürülmüştü. ''Size karşı değilim arkadaşlar.'' dedi MI5'ten Geoffrey Waters. ''Sadece her şeyi düşündüğümüzden emin olmak istiyorum.'' ''Ben her şeyi düşündüm.'' diye karşılık verdi Beowulf Agathe. ''Matarese'yi ve çalışma şeklini biliyorum. Her birim hem bağımsız hem bağımlıdır. Bazı özellikleri olsa da hepsi tek bir şemsiye altındadırlar. Saldırıyı zayıf olduğu, kumaşı yırtıldığı anda yapacaksın. Ve inan bana şu anda paramparça durumdalar.'' ''Hem bağımlı hem bağımsız.'' dedi Sir Geoffrey. ''Bunu bir inceleyelim.'' ''İnceleyecek ne var?'' diye sordu Price. ''General Mills'e bak. Wheaties, Cheerios ve her neyse farklı markalar. Tek şirket.'' ''Mısır gevreği kutuları bize ne anlatır Cam?'' dedi Leslie. Kavgada hasar görmemiş bir masada oturuyordu. ''Kutuları değil, yılanları düşünün. Yılan çukurları da. Daha önce söylemiştim, yılanların başını koparmalıyız.'' Bağımlı ya da bağımsız olmaları önemli değil. Guy Derone iki Matarese anahtarından biriydi. İki başlı canavardı diye sözünü kesti Schofield. Çok iyi Bray dedi Price. Onun ölmesiyle diğer anahtar Van der Meer kaldı. Onu tuzağa düşürüp tecrit edelim. Yapabileceğimiz herhangi bir şekilde yaralayalım. Evini başına yıkalım. Brandon'ın Atlantic Crown'da yaptığını yapalım. Belki bir şey öğreniriz. ''Bu arada örgüt üyeleri hiçbir talimat almıyor olacaklar.'' diye ekledi Schofield. ''Birçoğu paniğe kapılabilir. Hatta Kaisergraut'ta gizli temsilciler gönderebilirler. Eğer bu olursa daha fazla şey öğreniriz.'' ''Uygun.'' dedi Waters. ''En iyi senaryomuz hangisi?''
''Başlangıçta.'' dedi Price. ''Hollanda haber almasını işe karıştırmayın. Çok iyi bir örgüt. Ama Matarese'nin sızma riskini göze alamayız. Sesimiz duyulmamalı.''
''Sivil giyimli bir komando birliği'' dedi Sir Geoffrey. ''Bizim personel MI6 yabancı şube.''
''Başa ben geçeceğim.'' dedi Price. ''Luther Considine nerede? Şansımız varsa uçan silahımız havada uzun zaman geçirecek.'' ''Geoff ayrıca Washington'dan Frank Shields'ı uyar. Oradaki yılan dörtlüsünü bir an önce işkence odasına koymak isteyebilir.''
Kaisersgraut 310 numaralı eve yapılan gece saldırısı bir gizli operasyon harikasıydı. Elektronik dinleme cihazıyla Van der Meer Matarese'nin evde olduğu kesinleşti. Evde ondan başka iki adam vardı, biri birinci katta, diğeri üçüncü katta kalıyordu ve koruma oldukları sanılıyordu. Hollandaca konuşan bir MI6 ajanının potansiyel alıcı olduğu bahanesiyle arşivlerden evin mimari planları bulunup çıkarılmıştı. Aynı ajan sokağa bakan ön kapıya doğru yürürken iki arkadaşıyla Price kanal tarafındaki çelik kapıya doğru yaklaşıyorlardı. Ajan ön kapının zilini çalınca kapı hemen açıldı. Eşikte iri yarı bir adam vardı.
''Evet ne var?''
''Bu gece Jan van der Meer ile temas etme emri aldım şimdi.''
''Kimin yetkisiyle?''
''New York'tan dört adamın. Whitehead, Walburg, Fowler ve Nichols adındaki beyler. Durum acil. Lütfen Bay Van der Meer'e haber ver.''
''Saat çok geç. İstirahate çekildi.''
''Geldiğimi haber vermeni öneririm yoksa istirahate çekilen sen olabilirsin.''
''Tehditlerden hoşlanmam.''
''Tehdit değil Meneer. Sadece gerçek.''
''Burada bekle. Kapıyı kapıyorum.''
Kanal tarafının karanlığında MI6 komandoları çelik kapının iki yanındaki pencerelere telli plastik diskler yerleştirdiler. Bunlar elektronik dinleme cihazlarıydı. Price kile benzeyen yuvarlak bir madde çıkarıp kilitle tokmağın etrafına doldurdu. Yakıldığında çeliğin içine doğru yanacaktı.
''Koruma yukarıya koşuyor.'' dedi sağ taraftaki komando alçak sesle.
''Doğru.'' dedi sol taraftaki arkadaşı. ''Yak kaptan.''
''Alarm kesici hanginizde?'' diye sordu Cameron.
''Bende.'' diye yanıt verdi sağdaki komando.
Temizlik personeline göre her girişte kapının sağ tarafında 22 saniye süreli bir kutu varmış.
''Çok basit dostum. Minik arkadaşımızı rakamların üzerine batıracağım. Gerisi onun işi.
Price elektronik bir cep fenerini kile doğru tuttu. Madde bir anda kıpkırmızı olup sonra bembeyaz yanarak çeliği eritmeye başladı. Cızırtı kesilince kem ceketinden bir sprey çıkarıp yanık betele püskürttü. Çelik siyaha dönerek soğudu. Price ince bir kerpeten kullanarak bir çatalı sokup dişli çelik plakayı kendine doğru çekti. Haydi.
Üç adam ağır kapıyı iterek açtı. Birinci komando hızla dönerek kesiciyi alarmın üzerine koydu. Hızlanan tıkırtı sesleri duyulurken birden kesicinin üstündeki küçük kırmızı ışık yandı.
Küçük dostumuz işini gördü diye fısıldadı komando. Sistem etkisiz. Fazla ışık yok değil mi? Koca balo salonunda tek bir lamba yanmıyor.
Merdivendeydi. Yukarıya koşan koruma şimdi sağ elinde bir otomatikle hızla aşağı iniyordu. Price ile arkadaşları büyük bir piyanonun arkasındaki gölgelerin arasına diz çöktüler. İri yarı adam koşup kapıyı açtı ve üçüncü komandoya içeriye girmesini söyledi.
Çabuk diye bağırdı. Elimdeki silaha dikkat edersen iyi olur.
Hoşuma gitmeyecek bir şey yaparsan kullanırım.
Benim işim seninle değil, bu yüzden seninle uğraşacak değilim.
Ne demek istediğimi anlıyorsun sanırım. Gel, büyük Van der Meyer de daha da öfkeli. Kimliğini görmek istiyor.
O daha iyi bilir. Kimliğim kafamın içinde.
Küstahsın.
O daha iyi bilir diye tekrarladı MI6 ajanı korumanın önünde merdivene doğru yürürken.
Cameron iki yanındaki komandoların omuzlarına dokundu. Bu sessiz sinyaldi. Kalın lastik tabanlı çizmelerinin üstünde aynı anda ayağa kalkıp santim santim ilerlediler. Ve Price planlandığı gibi muhafıza çekiçle vurdu. Adam boğulur gibi bir ses çıkarırken Price silahını aldı. İkinci MI6 görevlisi baygın adamı salonun içine götürüp ceplerinden tel ve bant çıkardı.
İkinci katta kimse yok diye fısıldadı Cam diğer ikisine. Bir saniye bile gecikemeyiz. Matarayzen bekliyor. İkinci korumasını yerleştirdiği kuşkusuz. Üçüncü kata sırt sırta çıkacağız. Susturucularınız takılı mı?
Hiç çıkarmadık diye yanıt verdi sokak kapısından giren komando.
Ekibin üçüncü adamı döndü. Baygın mı?
Şimdilik ona ensesinden iğne yaptım.
Çok ayıp. Sen bir sadistsin.
Pişman olmaktan iyidir.
Kes, gidelim.
Üçüncü katın basamaklarına geldiklerinde ekip sırt sırta bir çember oluşturarak sessizce çıkmaya başladı. Alarmı kesen komando birden silahını ateşledi. Üçüncü kat sahanlığındaki karanlık bir köşede birisi yere yığıldı. Sessiz mermi hedefi bulmuş, adam sesini çıkarmasına zaman kalmadan başından vurulmuştu.
Bir kapı var, ev sahibimizin kapısı olduğuna bahse girerim.
''Neden?'' diye sordu iğne kullanan komando.
''Muhafız kapının karşısındaydı.''
''Bence doğru.'' diye fısıldadı Cameron. ''Ekip hazır mı arkadaşlar?''
''Yanındayız efendim.''
''Efendim yok, bu bir eşit fırsat görevi. Böylesi işlerde benden çok daha fazla şey biliyorsunuz.''
''Bizden aşağı kalır tarafın yok. Vurduğun çekiç iyiydi.''
Omuz omuza ilerlediler. Neredeyse bir ton ağırlıktaki ağır tahta kapı, kilidi ve menteşeleri koparak korkunç bir gürültüyle patlarcasına açıldı. Jan van der Meer şaşkınlık içinde odanın ortasında duruyordu. Üstünde mavi kadife bir ceketle altında beyaz ipekli pijama vardı.
''Ola tanrım!'' diye bağırdı Hollandaca.
Sonra o şartlar altında hiç umulmadık bir harekette bulundu. Silahlar çekilmeden önce o saldırdı. Fazla iri olmayan vücudu bir anda fırtına gibi hareketlere başladı. Bacakları, ayakları ve kolları pervane bıçakları gibi vuruyor, tekmeliyor, savuruyordu. Birkaç saniye sonra hazırlıksız ve temkinsiz komandolardan ikisini yerde yüzü koyun hareketsiz bırakmıştı. Başları ve sırtlarındaki acıyla uyuşukluğu gidermeye çalışıyorlardı. Üçüncüsü ise bir köşede çömelmiş boynunu tutuyordu. Jan van der Meer gözleri ateş gibi parlayarak Cameron'a baktı.
''Şanslısınız Amerikalı, silaha ihtiyacım yok, yoksa şimdi ölmüş olurdunuz.''
''İyi olduğunu söylemeliyim.''
''En kötü kabuslarından daha korkuncum Bay Price.''
''Kim olduğumu biliyorsun.''
''Sizi o adadan biri, neydi adı, Brass 26 mı, izliyorduk.''
O silah gemisi, Harrier jeti.
Yalnızca işlerini yapan birçok iyi genci öldürdünüz.
Her yerden kurtulmanız çok kötü oldu ama şimdi kurtulamayacaksın.
Duvarlarda yankılanan çığlık gibi sözleriyle Mata Raisen yeniden bir pervaneye dönerek bıçaklarıyla Cameron'ın etrafını çevirdi. Price kemerindeki silahına uzandı. Elini aldığı anda tabanca isabetli ve öldürücü bir tekmeyle uçup gitti. Darbenin etkisinden kurtularak bir adım geri çekilirken sol ayağını sıkıca yere basarak bütün dikkatini Van der Meyer'in sağ bacağında topladı. Tekme gelirken Price onun bacağını pijamadan yakalayıp parmaklarını etine batırarak kaslı bacağını vahşice kıvırdı. Mata Raisen'in vücudu dengesini bir an kaybederek havada dönerken Cam üzerine atılıp Hollandalıyı duvara savurdu. Mide bulandırıcı bir çarpma sesi duyuldu. Başını çarpan öldürücü dövüş sanatları şampiyonu bayılarak iki büklüm yere düştü. Komandolar birer birer kendilerine geliyorlardı. Neydi o diye bağırdı ön kapıdan giren MI6 ajanı ayağa kalkmaya çalışarak.
Bir ninja ordusuydu bana sorarsan diye yanıt verdi alarm uzmanı.
Şık kıyafetli bir manyak dedi iğneli ajan. Ona bir iğne yaparsam iyi olacak.
Güvenli değil mi diye sordu Price. O ilacın çoğu adamın aklını karmakarışık eder. Oysa onu eksiksiz istiyoruz.
Sen onun kafasına benim 10 şırıngalık ilacımdan daha fazlasını yaptın.
Tamam, yap. Cameron cebinden rulo halindeki planları çıkardı. Ajan Mata Raisen'e iğne yaparken Price iki komandoyla merdiven sahanlığına çıktı.
Planlara göre bunun üstünde bir kat daha var dedi. Ama merdiven burada bitiyor.
Dışarıdan belli dedi alarm uzmanı. Tepede pencereler var.
Nasıl çıkacağız dedi diğer komando düşünceli bir ifadeyle.
Herhalde asansörle.
Cameron kilitli pirinç parmaklıklı asansör boşluğuna doğru gitti. Yasak olduğu belli. Burada sahte bir tavan var. Yarıkları görüyor musunuz? Oynatılabiliyor.
Neden asansörü çağırmıyoruz?
Neden olmasın diye yanıt verdi Price. İçeriden açmak için uğraşabiliriz.
3 kat aşağıya düşmek daha kolay olur. Kanal botunda aletler var. Getireyim mi?
Lütfen.
Pilli matkaplar ve testerelerle bir saat uğraştıktan sonra sahte tavanı kaldırdılar. Dik payandalı asansör boşluğunu tırmanarak üst kattaki çelik kapıya çıktılar. Yine kile benzeyen maddeyi kullanarak çelik kapıyı geriye itip 4. kata çıktılar. Gördükleri 4 adamı da çok şaşırttı.
Haberleşme merkezi diye bağırdı alarm uzmanı. Bir nükleer merkeze benziyor dedi şaşkın iğneci.
Korkutucu dedi 3. komando. Şuraya bak. Bütün duvar dünya haritasıyla kaplı.
Mata Raisen'in yasak hücresine hoş geldiniz dedi Cameron soluk soluğa.
Ne?
Boşver. Buraya bunun için geldik.
Price askeri telsizini çıkarıp Schiphol havaalanında bekleyen Bristol Freighter'daki Luther Considine ile Monroe'u aradı.
Luther.
Neler oluyor casus?
Maden cevheri bulduk.
Bunu duymak çok hoş. Artık eve gidebilir miyim?
Henüz başladın dostum. Şu anda Leslie'ye ihtiyacımız var. İngiliz polisine onu hedef alanına getirmesini söyle. Kaisersgracht 310 sokak girişine sivil araçla.
Uyuyor.
Uyandır.
Yarbay Leslie Monrose incelediği şeyin alanını anladığı için Price ile komandolardan daha çok şaşırdı. Dizili bilgisayarların arasındaki koridordan geçerek ortadaki yüksek konsola gitti.
Bunlar mükemmelin de üstünde. Doğrudan uydu haberleşmeleri, trafik sinyal değiştiriciler, anında karşılıklı gönderim.
Tanrım, bütün bu tesis stratejik hava kumandanlığı ya da Langley ile yarışır. Milyonlara hatta özel olarak tasarlandıkları düşünülecek olursa milyarlara mal olmuştur.
Bu da dağlar kadar karışıklık demek değil mi?
Evet Cam.
Bu ekipmanlardan bir şeyler elde etmek için yardıma ihtiyacım var. Bu da doğru değil mi?
Mümkün olduğu kadar çok ve çabuk.
Önerin var mı?
Belki 1 ya da 2. Silikon Vadisi'nde Aaron Greenwald. Birçok büyük şirketin gerisindeki yaratıcı beyin o. Sonra Paris'te Pierre Campion var. Fazla tanınmış değil ama bir dahi. Zamanın çok önünde.
Onları tanıyor musun?
G2'de hocalık yaptılar. Beni hatırlayabilirler ama garantisi yok.
Hatırlayacaklar. Başka?
Orduya sor.
Frank Shields Washington'da işe girişirken Geoffrey Waters Paris'te Fransız haber almasına gitti. Yarbay Monroe Matarese'nin haberleşme merkezinde çeşitli bilgisayarları incelerken 48 saat geçti. Üçüncü günün sabahı bilgisayar biliminin en üstün 7 zekası Londra'da toplanarak Luther Considine tarafından uçakla Amsterdam'a getirildiler. Kaisersgracht'taki ev mühürlenmişti ve İngiliz MI6'dan sivil bir birlik tarafından korunuyordu. Komandolar İngiltere'ye dönmüştü ve Van der Meer'in evinde artık Cameron, Leslie, 7 bilgisayar bilgini ve 4 kişilik bir hizmetçi grubu kalıyordu. Hizmetçilerin hepsi İngilizdi ama çok iyi Hollandaca biliyorlardı. Matarese bilgisayarlarına adam sağlayan eski bir yönetici arayıp Van der Meer ile görüşmek isteyince ev sahibinin ülke dışında bir iş gezisinde olduğu söylendi. Son durumu bilen adam kuşkulandı. Arabasıyla gelip hararetli faaliyetleri görünce arkadaşlarına telefon etti. Aşağıdaki salonda yapılan ilk toplantıda Kaliforniyalı Aaron Greenwald'ın bilgisayar uzmanlarının grup lideri olacağı anlaşılmıştı. Çok zayıf, hoş yüzlü, 50 yaşlarında bir adamdı. Dehasını gösteren ilk işaret gözlerindeydi. Bunlar yumuşak ifadeli, etkileyici ve dikkatle bakan gözlerdi. Karşısındaki kişiye sanki başkalarının göremeyebileceği şeyleri görmek ister gibi bakıyordu. Grup 5 erkekle 2 kadın ve tabii Leslie Monroe'dan oluşuyordu. Kalınacak odalar belli olup bavullar açıldıktan sonra ilk programlar yapıldı. Her makineyi yaratabileceğimiz bütün çeşitlemeleri kullanarak bütün verileri girerek alfadan omega'ya kadar ilerleteceğiz. Önerilerle özdeş çizelgeler hazırladım ama bunlar yalnızca öneri. Lütfen kendinizi onlarla kısıtlı hissetmeyin. Önemli olan kendi buluşlarınız, benimki değil. Asansöre üst kata çıkma düzeni kurduk. Unutmayın, aynı anda en çok 3 kişi binecek. Son olarak en yüksek çalışma verimi elde etmek için gündüz ve gece programları hazırlanıp üst kattaki yemek odasına asıldı. Çalışmalar başladı. Ekibin gücünü azaltmak istemedikleri için bütün yorgunluklarına rağmen 24 saat çalışıyorlardı. Çalışma programları bir kenara itildi. Ancak dayanamayacak duruma geldiklerinde uyuyorlar, açlıktan düşünemeyecek duruma geldiklerinde yemek yiyorlardı. Uzmanlar ara sıra makinelerinden ayrılıp diğerlerinin başına giderek cesaret veriyorlardı. Küçük bilgiler açığa çıktıkça hızları artıyordu ama açığa çıkmayan, ulaşılamayan daha çok şey vardı. ''Bir ortaklık olmalı'' dedi Greenwald masasından, ''ya da kısmen hepsi için geçerli ortak bir ön giriş.''
''Alan kodu gibi bir şey mi Aaron?'' diye sordu Leslie.
''Evet, aynı ekipmanları ayıracak belirleyici semboller, verimlilik ve bir çeşit sunuş için.''
''Bu örgütün düzenine kesinlikle uyuyor.'' dedi Price. Greenwald'ın yanında durmuş, onun klavyede dolaşan parmaklarına bakıyordu.
''Her şeyin arkasında güçlü bir irade var.''
''Adı Matarazen tabii.'' dedi Aaron. Sesinde nefret vardı. ''Sir Geoffrey'de onunla ilgili bir gelişme var mı?''
''Hayır, bu da onu çıldırtıyor. Adam çetin ceviz çıktı. Pentatol'den eski skopolamine kadar her sorumu denediler ama hiçbir işe yaramıyor. Robot gibi. Şu anda yenik görünüyorsa da Waters onun kazanmış gibi davrandığını söylüyor.'' Onu ışıklı bir hücrede tutuyorlar ve uyumasına izin vermiyorlar. Yemek ve su çok az ama hiçbir şey onu yıldırmıyor. Boğa gibi bir bünyesi var.
Ya eriyip gidecek ya da çözülecek dedi Greenwald. Dua ederim ikincisi olsun ve zamanında olsun.
Neden böyle söylüyorsun?
Tekrar tekrar söylüyorum, zaman sınırı var. Ne olacaksa bunun kesinlikle bir zamanı var ve bir anda olacak.
Ve ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Akdeniz'de yangınlarla ilgili oldu.
Alfa'dan Omega'ya kadar yeniden başlayalım dedi Aaron Greenwald arkasına yaslanıp kollarını gererek.
Sonra yeniden öne geldi ve elleriyle parmakları uçar gibi çalışmaya başladı.
40. ayrımın sonu. Sayfa 441.